Ayrım 69.
Amerikan ekonomisini ve bu ekonominin ihtiyaçlarını İsviçre'nin gelirleri ya da Japonya'nın verimliliği ile ilgili seçme karşılaştırmalar yaparak ele almak yerine daha geniş bir açıdan görebilenler için gene de teselli konusu olabilecek yönler vardı. Kaleo'nun işaret ettiği gibi Amerika'nın 1945 sonrasında uyguladığı politika bir takım çok temel ve önemli amaçlara ulaşmıştı. 1930'lardaki gerilemeye karşı yerli zenginlik, Sovyet yayılmacılığının savaşa meydan vermeden durdurulması, Batı Avrupa ekonomilerinin ve demokratik geleneklerinin canlandırılması ve sonradan bunlara katılan Japonya ile birlikte ortak askeri konuları olduğu kadar ekonomik konuları da yönetmek üzere bir dizi dikkat çekici uluslararası kuruluşa sahip gittikçe bütünleşen bir ekonomik blokun oluşturulması ve son olarak da eski sömürge imparatorluklarının gene dünya ekonomisiyle tam bir bütünleşme halinde olan bağımsız devletlere dönüştürülmesi. Özetle Birleşik Devletler kendisinin de giderek daha çok dayandığı uluslararası liberal düzeni korumuştu. Ve dünya üretimi ve zenginliği içindeki payı belki gerekmediği kadar hızla ufalmıştı. Ama global ekonomik dengelerin yeniden dağılımı ile gene de Birleşik Devletler'in kendi açık pazar ve kapitalist gelenekleri için çok ters olmayan bir çevre olmuştu. Son olarak da üretimdeki öncü rolü daha hızlı büyüyen bir takım ekonomiler karşısında aşınmaya uğramasına rağmen, gerçek ulusal gücün hemen her alanında Sovyetler Birliği'ne olan oldukça büyük üstünlüğünü korudu ve kendi girişimci inançlarına bağlı kalarak kendisini idari inisiyatif ve teknolojik atılımların itici gücüne açık tuttu. Böyle bir şeyin kabulü Marksçı rakibi için çok daha güç olabilirdi. Bu ekonomik hareketlerin taşıdığı anlam üzerinde yapılacak daha ayrıntılı tartışmasını son bölüme bırakıyoruz. Ancak yukarıda incelenen eğilimlerin özünü istatistiklerle vermek. Bakınız tablo 43. Yararlı olabilir. Çünkü bunlar global ekonomik dengeleri, yani dünya hasılası payının daha az gelişmiş ülkelerde kısmen daha iyiye gittiğini, Japonya'nın bir ölçüye kadar da Çin'in gerçekleştirdiği olağanüstü büyümeyi, dünyadaki en geniş ekonomik blok olarak kalmasına rağmen Avrupa ekonomik topluluğu payının aşınmaya uğradığını, SSCB'nin payının istikrara kavuşup sonra yavaş yavaş gerilediğini, Birleşik Devletler'in çok daha hızla gerileyen ama hala çok daha büyük olan gücünü göstermektedir. Tablo 43. Gayri safi dünya hasılası payları 1960-1980 yüzde olarak. Daha az gelişmiş ülkeler 1960 11.1, 1970 12.3, 1980 14.8, Japonya 1960 4.5, 1970 7.7, 1980 9.0, Çin 1960 3.1, 1970 3.4, 1980 4.5. Avrupa Ekonomik Topluluğu 1960 26.0, 1970 24.7, 1980 22.5. Birleşik Devletler 1960 25.9, 1970 23.0, 1980 21.5. Öbür gelişmiş ülkeler 1960 10.1, 1970 10.3, 1980 9.7. SSCB 1960 12.5, 1970 12.4, 1980 11.4. Öbür komünist ülkeler 1960 6.8, 1970 6.2, 1980 6.1. Gerçekten de tablo 43'teki son yıl olan 1980'e geldiğinde Dünya Bankası'nın nüfusu, kişi başına GSMH ve GSMH'nin kendisiyle ilgili olarak verdiği rakamlar, tablo 44'te de görüldüğü gibi global ekonomik dengelerin çok kutuplu olarak dağıldığına çok açık olarak işaret ediyordu. Tablo 44, 1980'de nüfus, kişi başına GSMH ve GSMH. Birleşik Devletler, nüfus milyon olarak 228, kişi başına GSMH dolar olarak 11.360, GSMH milyar dolar olarak 2.590. SSCB Nüfus milyon olarak 265. Kişi başına GSMH dolar olarak 4.550. GSMH 1.205. Japonya. Nüfus milyon olarak 117. Kişi başına GSMH dolar olarak 9.890. GSMH 1.157. AET 12 devlet. Nüfus milyon olarak 317. Kişi başına GSMH dolar olarak yok. GSMH milyar dolar olarak 2.907. B Almanya nüfus milyon olarak 61. Kişi başına GSMH dolar olarak 13.590. GSMH 828. Fransa nüfus milyon olarak 54. Kişi başına GSMH dolar olarak 11.730. GSMH 633. BK nüfus milyon olarak 56. Kişi başına GSMH dolar olarak 7.920. GSMH milyar dolar olarak 443. İtalya nüfus milyon olarak 57. Kişi başına GSMH dolar olarak 6.480. GSMH milyar dolar olarak 369. Batı ve Doğu Almanya birlikte nüfus milyon olarak 78. Kişi başına GSMH dolar olarak yok. GSMH milyar dolar olarak 950. Çin nüfus milyon olarak 980. Kişi başına GSMH dolar olarak 290 ya da 450. GSMH 284 ya da 441. Son olarak da şunu hatırlatmak yararlı olacaktır ki, verimlilik dengelerindeki bu uzun vadeli değişmeler kendi başlarına önemli olmaktan çok, güç politikaları açısından taşıdıkları anlam dolayısıyla önemlidirler. Lenin'in kendisinin de 1917-1918'de işaret ettiği gibi, belli bir takım güçlerin yükselmesine, öbürlerinin de gerilemesine kaçınılmaz bir biçimde yol açan şey, ülkelerin eşit olmayan ekonomik büyüme hızlarıydı. Yarım yüzyıl önce Almanya kapitalist gücü göz önüne alındığında İngiltere'nin o günkü gücüne kıyasla zavallı önemsiz bir ülkeydi. Japonya'da Rusya ile karşılaştırıldığında aynı şekilde önemsizdi. 10 ya da 20 yıl sonra emperyalist güçlerin nispi kudretlerinin değişmeden kalmış olacağı tasavvur edilebilir mi? Kesinlikle edilemez. Lenin'in kendisinin kapitalist emperyalist devletler üzerinde bu kadar çok durmasına rağmen onayladıkları ekonomi türü ne olursa olsun, tüm ulusal birimler için geçerli görünen kural odur ki, eşit olmayan ekonomik büyüme oranları er ya da geç dünyanın politik ve askeri dengelerinde değişikliklere yol açacaktır. İçinde bulunduğumuz dönemden önceki 400 yıllık büyük güç gelişmelerinde gözlenen düzenin bu olduğu kesindir. Demek ki son 2 ya da 3 10 yıl içinde dünya üretim merkezlerinde görülen olağanüstü hızlı değişikliklerin bugünün önde gelen güçlerinin yüksek strateji gelecekleri açısından etkileri olması kaçınılmazdır ve bunlar son bir bölüm içinde incelenmeye değer. 21. yüzyıla doğru, tarih ve spekülasyon. Böyle başlığı olan bir bölüm, yalnızca kronoloji açısından değil, çok daha önemli bir biçimde metodoloji açısından da bir değişiklik olduğuna işaret etmektedir. Çok yakın geçmiş bile tarihtir. Eğilim ve kaynak konuları, geçen 10 yılı anlatan bir tarihçi için geçici olanı temel olandan ayırmayı zorlaştırmaktır. Ama bu tarihçi gene de aynı akademik disiplin içinde hareket etmektedir. Oysa şimdiki zamanın geleceğe doğru nasıl bir gelişme göstereceğine ilişkin yazılar, zaten başlamış olan eğilimleri tartışsalar bile tarihsel gerçek olmak gibi bir iddia taşıyamazlar. Arşivlere dayalı monograflardan ekonomik tahminler ve politik oranlamalara kadar elde edilen kaba materyal değişmekle kalmamakta, yazıya konu edilen şeyin geçerliliği de artık ortadan kalkmaktadır. Tarihsel gerçeklerle uğraşırken de metodoloji açısından her zaman için pek çok zorluk olsa bile bir arşidükün öldürülmesi ya da askeri bir yenilgi gibi geçmiş olaylar gerçekten olmuştur. İnsanın geleceğe ilişkin olarak söylediği hiçbir şeyde böyle bir kesinlik olamaz. Önceden görülmeyen olaylar, sırf rastlantıyla olanlar bir eğilimin durması, en inandırıcı tahminleri boşa çıkaracaktır. Eğer çıkarmıyorsa, tahmin yapan kişiye yalnızca şansı yardım etmiştir. O halde bundan sonra söylenenler, şimdiki eğilimlerin global ekonomi ve strateji içinde nasıl gelişebileceklerine ilişkin olarak, üzerlerinde düşünülerek yapılan tahminlere dayalı, yalnızca geçici ve varsayım nitelikli şeylerdir. Ve bütün bunların ya da bunlardan herhangi birinin olacağına ilişkin bir güvence vermemektedir. Doların uluslararası değerinde son 1-2 yıl içinde meydana gelen dairesel hareketler ve 1984 sonrasında petrol fiyatlarında Rusya, Japonya için ve OPEC için farklı anlamları olan çöküş ekonomik temelli eğilimlerden sonuç çıkarılmaması için iyi bir uyarı oluşturmaktadır. Politika ve diplomasi dünyası da hiçbir zaman düz çizgiler izleyen bir dünya olmamıştır. Çağdaş meselelerle ilgili eserlerdeki son bölümlerin birçoğu ancak 1-2 yıl sonra olaylar daha iyi anlaşıldığı için değiştirilmek zorunda kalmıştır. Bu bölümünde yara almadan kalması şaşırtıcı olacaktır. İleride olacakları anlamanın belki de en iyi yolu geriye doğru, son 500 yıl içinde büyük güçlerin nasıl yükselip çöktüğüne bakmaktır. Bu kitapta savunulan ana düşünce şudur ki, esas olarak ekonomik ve teknolojik gelişmelerle harekete geçen bir değişme dinamiği bulunmaktadır ve bu, sonra da toplumsal yapıları, politik sistemleri, askeri gücü ve tek tek devlet ve imparatorlukların konumunu etkilemektedir. Bu global ekonomik değişikliğin hızı hep bir kararda olmamıştır. Bunun da sebebi, teknolojik yenilik ve ekonomik büyüme hızının, kişi olarak buluşu yapanın ve girişimcinin durumuna olduğu kadar, iklim, hastalık, savaşlar, coğrafya, toplumsal çerçeve ve benzerine bağlı olarak düzensiz olmasından ibarettir. Aynı şekilde yer küre üzerindeki farklı bölge ve toplumlar daha hızlı ya da daha yavaş büyüme hızlarına sahip olmuşlar ve bu yalnızca teknoloji, üretim ve ticaret yapılarının değişmesine göre değil, onların yeni verimlilik ve zenginlik artışları usullerini kabul eğilimlerine göre de olmuştur. Dünyadaki bazı alanlar yükselirken öbürleri geride kalmıştır. Nispi olarak ya da kimi zaman salt anlamda. Bunların hiçbiri şaşırtıcı değildir. İnsanın durumunu iyileştirmek için doğuştan sahip olduğu itici güçten dolayı dünya hiçbir zaman olduğu yerde kalmamıştır ve Rönesans'tan başlayarak aydınlanma ve sanayi devrim sırasında pozitif bilimlerin doğuşuyla güç kazanan düşünsel atılımlar sayesinde de değişme dinamiği önceye göre giderek daha güçlü ve kendi kendine yeterli olmuştur. Bu kitabın savunduğu ikinci ana düşünce de bu eşitsiz ekonomik büyüme hızının devletler sistemi üyelerinin nispi askeri güçleri ve stratejik konumları üzerinde uzun vadede çok önemli etkileri olduğu yolundadır. Bu da gene şaşırtıcı değildir ve farklı biçimlerde vurgulanmış ve sunulmuş olsa da daha önce pek çok kez söylenmiştir. Dünyanın hiçbir şey ordu ve donanma kadar kesinlikle ekonomik koşullara bağlı değildir dersini alması için Engels'in ortaya çıkmasını beklemesi gerekmemişti. Askeri gücün yeterli zenginlik kaynaklarına dayandığı, bu kaynakların da gelişmekte olan bir verimlilik tabanından, sağlıklı bir maliyeden ve üstün teknolojiden sağladığı gerçeği, bugün Pentagon için nasıl açıksa, Rönesans dönemindeki bir hükümdar için de o kadar açıktı. Yukarıda anlatılanların gösterdiği gibi, ekonomik zenginlik her zaman ve hemen askeri yeterliğe dönüşmemektedir. Çünkü askeri yeterlik, coğrafyadan ve ulusal moral gücünden, komutanların bilgisine, yönetme yeteneklerine ve taktik ustalığa kadar başka pek çok etkene de dayanmaktadır. Bununla birlikte gerçek şudur ki, dünyanın askeri güç dengelerindeki önemli değişiklikler, verimlilik dengelerindeki değişikliklerin ardından gelmiştir. Dahası, uluslararası sistem içindeki çeşitli imparatorlukların ve devletlerin yükselişleri ve çöküşleri, zaferi her zaman en büyük maddi kaynaklara sahip olan tarafın kazandığı büyük güç savaşlarının sonuçlarıyla da doğrulanmıştır. Böylece bundan sonra söylenecekler, tarihten çok spekülasyon olurken son 500 yıldaki bu geniş eğilimlerin süreceği yolunda inanılırlığı olan bir varsayıma dayanmaktadırlar. Uluslararası sistem bir süre için ister altı ister iki büyük gücün egemenliği altında bulunsun, kural tanımaz niteliğini sürdürmektedir. Yani egemen bencil ulus devletinden daha büyük bir otorite bulunmamaktadır. Belirli dönemlerin her birinde bu devletlerin uzun süreli güçten aldıkları nispi pay büyümekte ya da ufalmaktadır. Dünyanın 1987 ya da 2000 yılında olduğu gibi kalma ihtimali 1870'te ya da 1660'da olduğundan daha büyük değildir. Tersine, kimi iktisatçılar uluslararası üretim ve ticaret yapılarının hiç olmadığı kadar hızla değiştiğini ileri sürmektedirler. Tarım ve ham madde ürünleri nispi değerlerini kaybetmekte, sanayi üretimin sanayi istihdamla olan bağı kopmakta, bilgi, yoğun mallar tüm ileri toplumlarda egemen hale gelmekte ve dünya sermaye akışları giderek daha büyük ölçüde ticaret düzenlerinden ayrılmaktadır. Tüm bunların ve bilimdeki pek çok yeni gelişmenin uluslararası meseleleri etkileyeceği kesindir. Özetle insanın gücünü aşan bir afet ya da felaket getiren bir nükleer cehennemi müdahalesi olmadıkça, esas olarak teknolojik ve ekonomik değişmenin hareketlendireceği bir dünya gücü dinamiği var olmaya devam edecektir. Eğer bilgisayarların, robotların, biyoteknolojinin ve benzeri etkilerine ilişkin iyimser tahminler doğru çıkarsa ve eğer buna ek olarak 3. dünyanın kimi yerlerinde yapılan yeşil devrimin başarısına ilişkin tahminlerin Hindistan'ın ve hatta Çin'in düzenli olarak net tahıl ihracatçısı haline gelmesi söz konusudur. Yerinde olduğu anlaşılırsa, dünya 21. yüzyılın başlarında bir bütün olarak çok daha zenginleşebilir. Teknoloji alanındaki ilerleme daha az çarpıcı olsa bile ekonomik büyüme olabilecektir. Değişen demografik yapılar, talep üzerinde yapacakları etkiyle bunu sağlayacaklardı. Ham maddelerin daha incelikli kullanımı da aynı şeyi yapacaktır. Açık olan bir başka nokta da bu büyümenin eşitsiz olacağıdır. Değişiklik yaratacak koşullara bağlı olarak kim yerde daha hızlı, kim yerde daha yavaş, aşağıdaki tahminleri fazlasıyla gelip geçici kılan da her şeyden çok bu noktadır. Çünkü söz gelimi Japonya'nın son 4-10 yıl içinde gösterdiği çarpıcı ekonomik gelişmenin bundan sonraki 2-10 yıl içinde de süreceğine ilişkin bir güvence verilemez. Rusya'nın 1960'lardan beri gerilemekte olan büyüme oranlarının ülkenin ekonomik politika ve mekanizmalarında yapılan değişiklikler göz önüne alınırsa 1990'lı yıllarda yeniden yükselmesi de imkansız değildi. Ancak mevcut eğilimlerin işaret ettiklerine bakınca bu sonuçların ikisi de çok mümkün değildir. Bir başka biçimde ifade etmek gerekirse, şimdi ile 21. yüzyılın başları arasında Japonya durgunluk aşamasına girecek ve Rusya'da ekonomik yönden ileri gidecek olursa, bu ancak koşullarda ve politikalarda eldeki bilgilere göre beklenmesi akla yakın görünen değişikliklerden çok daha kesin değişiklikler sonucunda olabilir. Sırf dünyanın 15 ya da 25 yıl sonraki görüşüne ilişkin tahminlerin yanlış çıkma ihtimali var diye, insanın bugün için geçerli genel gelişmelere dayalı akla yakın beklentiler yerine inanılırlığı olmayan sonuçları tercih etmesi gerekmez. Söz gelimi günümüzün daha iyi bilinen global eğilimlerinden olan Pasifik bölgesinin yükselişi sürecek diye beklemek akla uygundur. Bunun da tek sebebi, bu gelişmenin çok geniş tabanlı olmasıdır. Yalnızca bir ekonomik güç odağı olan Japonya'yı değil, hızla değişmekte olan dev Çin Halk Cumhuriyeti'ni, yalnızca Avustralya ve Yeni Zelanda gibi zengin ve yerleşik sanayi ülkelerini değil, Tayvan, Güney Kore, Hong Kong ve Singapur gibi yeni sanayileşmekte olan son derece başarılı Asya ülkelerini de içine almaktadır. Ayrıca daha geniş olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, ASEAN, İçindeki Malezya'yı, Endonezya'yı, Tayland'ı ve Filipinleri de daha geniş çerçevede düşünülürse, Pasifik'teki Birleşik Devletlere bağlı eyaletleri ve Kanada'ya ait toprakları da içine alır. Bu çok geniş alandaki ekonomik büyüme bir takım etkenlerin elverişli bir biçimde bir araya gelmesiyle hız kazanmıştır. İhracata yönelik toplumlar tarafından sanayi verimlilikte sağlanan görkemli yükselme ve bu sayede dış ticarette, gemi taşımacılığında ve mali hizmetlerde meydana gelen büyük artışlar, yeni teknolojilere olduğu kadar daha ucuz emek yoğun imalata doğru belirgin bir yönelim ve tarım verimini, özellikle de tahıl ve çiftlik hayvanlarında, toplam nüfus büyümesinden daha hızlı bir biçimde arttırmaya yönelik son derece başarılı çabalar. Her başarı öbürleriyle elverişli bir etkileşim içine girmiş ve böylelikle geleneksel batılı güçlerin, onlar kadar COMECON'un da son yıllarda sağladıklarını fazlasıyla gölgede bırakan bir ekonomik genişleme sağlamıştır. Söz gelimi 1960'da Asya Pasifik ülkelerinin Birleşik Devletler dışında Birleşik Gayri Safi Yurt İçi Hasılası Dünya GSYH'sinin yalnızca %7.8'i idi. 1982'ye gelindiğinde bu oran iki kattan fazla artarak %16.4'e çıkmıştı ve o zamandan bu yana bölgenin büyüme hızları Avrupa'nınkini, Birleşik Devletler'inkini ve SSCB'ninkini giderek artan farklarla geçmiştir. 2000 yılına gelindiğinde dünya GSYH'sinin %20'den fazlasına sahip olması çok muhtemeldir. Bu da Avrupa'ya da Birleşik Devletler'inkine eşittir. Ve bu başarı son çeyrek yüzyılda sürmüş olan büyüme oranlarınınkinden çok daha ufak büyüme oranları diferansiyelleriyle bile gerçekleşecektir. Pasifik havzasının dinamizmi aynı süre boyunca Birleşik Devletler'in kendi içinde değişen ekonomik dengelerde de hissedilmiştir. Amerika'nın Asya ve Pasifik'le olan ticareti 1960'da Avrupa OECD üyeleriyle olan ticaretinin ancak %48'i iken 1983'e gelindiğinde Amerika Avrupa ticaretinin %122'sine yükselmişti. Bu değişiklik Birleşik Devletler içinde hem nüfus hem gelirin Pasifik'e doğru yeniden dağılımıyla birlikte sürmüştür. Bu eğilimlerin söz gelimi ülkelerin herhangi birinde büyümenin yavaşlamasına ya da sorunların belli bir sanayi dalını etkilemesine rağmen genelde devam etmekte oldukları açıktır. O halde bir ekonomi uzmanının şu anda dünya GSMH'sinin %40'ına sahip olan tüm Pasifik bölgesinin 2000 yılına gelindiğinde bu miktarın %50'si gibi hayli büyük bir bölümüne sahip olacağı yolunda güvenli tahmin yürütmesi şaşırtıcı değildir. Uzman Pasifik dünya ekonomik gücünün kilit merkezlerinden biri olarak yerini alırken dünya ekonomisinin ağırlık merkezi Asya ve Pasifik'e doğru kaymaktadır sonucuna varıyor. Buna benzer sözler kuşkusuz 19. yüzyıldan beri duyulmaktadır. Ama bu tahminin gerçeğe dönüşmesi ancak bölge ticaret ve verimliliğinde 1960'lı yıllardan başlayarak meydana gelen muazzam büyüme sayesinde olmuştur. Bunun gibi önümüzdeki 1-2-10 yılda çok daha az çekici ama daha da geniş nitelikli bir eğilimin süreceğini varsaymak da akla yakındır. Silah yarışı maliyetinin tırmanması, bunu körükleyen şey uluslararası rekabetler kadar daha yeni silah sistemlerinin de çok pahalı oluşudur. Tarihteki tek tük değişmezlikten biri askeri harcamalara ayrılan ödeneklerin hep artmış olmasıdır denilmektedir.